Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeni bir Oto gündemle karşınızdayız. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi sizlere bu yayının başındaki YouTube'un gereksinimleri çerçevesindeki hatırlatmamızı yapmak istiyoruz. Eğer Oto gündemi her hafta seyrediyor ve beğeniyorsanız lütfen bu sağ sol üst işte kenarlarda telefondaysa başka ama abone olun kısmına tıklayınız ve DH Plus'ı lütfen abone olarak seyrediniz, takip ediniz ve aynı zamanda bu video içinde bir beğeninizi veya işte alt tarafa emojilerle yorumunuzu veya işte beğenmediyseniz yani kırıcı olmasın ama yıkıcı olmasın ama en azından yapıcı eleştirinizi lütfen yapıştırmayı unutmayın diye başlıyorum size. Ve bu hafta sevgili Barış Cankı ile her hafta olduğu gibi yine donanmahaber.com'da yayınlanmış olan veya bazen öyle oluyor ki tam yayına gelmeden önce hazırlanmış oluyor, yayına girmeden olan haberleri, haftanın, geçtiğimiz haftanın haberlerini sizlerle birlikte konuşacağız, yorumlayacağız. Tabii ki her zaman olduğu gibi sevgili Barış Cankı'nın daha çok, daha titiz bir şekilde uğraştığı, ettiği haberler üzerine konuşacağız. O yüzden kendisine her zaman bu hakkı vermek istiyorum. Hani hakkını teslim edelim. Yani işte sürücüyü öldür hakkını ver diye böyle hani yiğidi öldür hakkını ver demişler. Öyle yapalım. Gerçekten büyük bir emeği var. O yüzden onu her zaman belirtmek istiyorum. Bu tarafa otomobil editörlüğü kısmında, otomotiv editörlüğü kısmında hakikaten Türkiye'de bulabileceğimiz en önemli, en güzel isimlerden bir tanesi sevgili Barış. O yüzden teşekkür ediyorum bir kez daha. Evet. Evet, böylece açtık konuyu. Ben açtım ama bakalım sen ne yapacaksın? Yani işimizi robotlar elimizden alacak diye diyeceğim ben şimdi. O nereye gelecek o birazdan belli olacak ama sen neler yapıyorsun? İyi misin? Nasıl görüyorsun geçen haftayı? Var mı böyle güzel bir haber?
Teşekkür ederim abi, iyiyim. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu hafta güzel haberler var. En azından böyle hani zam konuşmadığımız,
evet,
daha çok otomotiv dünyasındaki teknolojilere yoğunlaştığımız, yine aslında sürekli her haberde Çinlilere bulaşmadığımız bir hafta oldu. Zaten izleyicilerimiz sıradaki haberlerden de görecek. Hani bu hafta çok fazla Çinli yok, daha çok işte böyle otomotiv dünyasındaki yapay zekadan, robotlardan, işte yeni tanıtılan, makyajlanan otomobillerden bahsedeceğiz. TOG'dan bahsedeceğiz, Kore'den bahsedeceğiz. Hyundai, Türkiye'de en sevilen markalardan bir tanesi. Bunlara değineceğiz bu hafta.
Çok güzel. Ya ben şunu söyleyeyim. Şimdi geçen haftaki bölümden sonra hafta içinde bir arkadaşım izlemiş, dedi ki ya dedi bu ne kardeşim dedi. Bu amma dedi eleştirmişsiniz ya falan diye böyle bir girişmiş. Dedim ki ya hani olan neyse onu söylüyoruz yani biz işte atıyorum karalamak yok bizde. Bizde öyle hani ya işte şu tarafınmış bu tarafın böyle bir şey yok. Biz hani ne görüyorsak ne duyuyorsak onu söylüyoruz. Ona göre yorumlamaya çalışıyoruz. Yani şimdi hani şey var ya söyle zam deyince işte bir taraf buna şey diyor, fiyat düzenlemesi, bir taraf zam diyor. Yani hani bu hangi taraf olursa bu arada yani. O yüzden şimdi bizde şey yok ya. Bizde zamsa zam diyoruz ona. Yani fiyat, evet, düzenlemesi demiyoruz. Şimdi öyle demeyince de bize hani bunun için söylemedi. Bununla ilgili söylemedi ama o yüzden bizde herhangi bir taraf şu bu bir şey yok. Bununla ilgili bir özel bir çalışmamız yok. Keyifli oluyor doğrusu. Hani olabildiğince eleştirileri başta da söylediğimiz yani kendimize yapılmasını istemediğimizi başkasına da yapmayız. Yapıcı eleştirilerimizi eksik etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla zam olduğu zaman yani belimiz büküldüğü zaman vergiyle ilgili konuşurken de benimizin büküldüğü oranda bile konuşmuyoruz bence. Anlatmaya çalışıyoruz meramımızı. Şimdi bu hafta ya zaten bizi ya işte vergiden şundan bundan bahsederken ya olur mu bilmem ne falan derken ya işte buradan birileri diyecek ki hoyt hoyt falan diye alacak götürecekler bizi. Ya da Çinliler gelecek diyecek ki ulan ne oluyor her hafta bu Çinlilere bir laf söylüyorsunuz falan deyip Çin Büyükelçiliği girip ortaya işte hop hop çıktı deyip götürecek bizi. Yani
çünkü... Bu arada bana Çin Büyükelçiliğinden mail attılar. Geçen hafta sen bunu demişken vallahi, aklıma geldi.
Vallahi bilmiyordum bak. Vallahi bilmiyordum ilk defa burada senden diyorum. Hayır, evet. Hayır olsun.
Yani aslında nedenini tam olarak anlayamadım ama böyle hani genel Çinli üreticilerin işte elektrikli otomobil ve batarya teknolojileriyle ilgili haberlere ulaşmak istediklerini söylediler. Bir yerden böyle yavaş yavaş gidiyoruz galiba. Böyle de ilginç bir durum var.
Vallahi bildiği var ya bak bilmiyordum yani konuşmadık sevgili seyirciler. Yok yani öncesi ilk defa şu an duyuyorum. Barış'cığım yani bence artık biraz daha Yani çünkü adamlar biliyorsun hani okullarında kung fu eğitimi standart yani çocuklukta.
Evet.
Biraz canını sıksan.
Bu hafta değil mi? Çinlilere çok fazla yer vermedim.
Çinlilere bulaşmadan diyorsun. Tabii. Ondan sonra görürsün Küçük Çin'de Büyük Bela diye film vardı eskiden. Çin mahallesindeki. Tabii şaka bir yana bu güzel bir gelişme bence. Mutlaka ben yani şöyle söyleyelim. Bizim burada bahsettiğimiz herhangi bir hafta, bu programın yapıldığı haftadan beri Çinli otomotiv endüstrisine dair söylemediğimiz, konuşmadığımız tek bir hafta yok. Yani evet. O yüzden bence normal. Bu dikkat çekmiş olmalı. Yani yayınlarda sağ olun teveccüh ediyorsunuz, izliyorsunuz. O yüzden bu da demek ki bir yere ulaşmış. Tebrik ederim tabii Çin elçiliğini bu arada. Demek ki takip ediyorlar bu konuşmaları. Bunları sosyal medya takipleri varsa, web takipleri varsa belki de görmüşlerdir. Ki Donan Haber de öyle görünmeyecek bir yer değil. Kolayca görebilirler. Ama her hafta biz bunu konuşuyoruz zaten. O yüzden sevindim. Belki de bakarsın bazı haberlerle ilgili ilginç gelişmeleri önden alma ihtimalim bile olabilir. Çünkü Çin'i ben biraz şeye benzetiyorum. Güney Kore'de de nasıl endüstriyi, teknoloji endüstrisini hatta bütün endüstrileri devlet destekli bir şekilde yönetiyorlar. Yani devletin de bir ne diyelim ona katkısı var. Yani evet işte hani bizdeki gibi böyle kayyum atamış tarzında demiyorum elbette ama yani bir nevi devlet yurt dışındaki yani tüm dünyada nasıl çalışması gerektiğine dair birbirini destekleyen ve birbirini daha da ileriye götürmesini sağlayan bir yol izliyor, bir strateji izliyor uzun zamandır. Ve bunun da ekmeğini gerçekten ciddi anlamda yiyorlar. O yüzden Güney Koreli şirketlerin birbirinin ayağına basmadığını görürsün. Yani basmazlar bunlar. Yani onun ayağını kaydırayım da bu gitsin falan. Yani Amerikan şirketlerinde olduğu gibi hani işte Google, Microsoft'u batırayım ya da işte şunu şunu yapayım. Tabii ki gün sonunda batırmazlar da. Ama birbirlerinin ayağına çok basmazlar. Böyle onlar hep stratejiler belirlenmiş şekilde ilerliyorlar. Çin bunun daha da çok yaşandığı bir ülke. Çünkü daha da yeri geldiğinde daha da katı kuralları. Mesela işte biz hep söylüyoruz. Bütün dünyada oyun furyası yaşanırken Çin çocukların bundan kötü etkilenmemesi için oyun oynayacağı saatleri kısıtlamış. Ben gidiyorum evet. Diyorum ki ya ben babamın adıyla oynayayım. Ben işte onun kimlik girişini yapayım falan. Hop. Onu da fark ediyor adamlar. Onu da denetliyorlar. Bir dakika diyor. Sen diyor bak çocuğuna yeterince ilgi de göstermiyorsun. Senin bilgilerine girmiş oynamış. Sana da ceza geliyor falan. Yani o yüzden bu tabii çok mikro anlamda bir örnek verdim ama bunun makrosunda düşün artık. Yani sen otomotiv üreteceksin. Çin'de olacaksın. Bunu da belli genel bir stratejiye göre yapmayacaksın. Pek olmaz yani. Hayal olur bu. O yüzden de senin alacağın, alabileceğin bilgiler onların buradaki söylediği şey. O davet belki de çok daha fazla bilgiye götürebilir bizi ki bana göre Çin, biz burada çok konuştuk, vaktinde nasıl Japonya çok müthiş bir ilerleme kaydettiyse çok aynı yönde hatta belki daha da agresif bir şekilde ilerliyor diyebiliriz. Çünkü gene dediğim gibi farklı bir yapısı var ülkenin. Evet, artık illallah dedi sevgili seyirciler ve dedi ki geç şu habere geç dedi. Hemen benim yanımda burada evet hemen burada benim yanımda şurada görünen bir robot var. Hayırdır bu neyin nesi diye sana dönüyorum kardeşim.
Evet, günümüzde özellikle otomotiv teknolojilerinde işte bol bol Çinlileri konuşuyoruz ama bu sefer ilk haberimizde biraz böyle Amerika taraflarına gideceğiz. Tabii ki neyi konuşacağız bu haberde? Hani böyle bir sürekli komplo teorileri üretilir ya geçmiş yıllardan bu yana robotlar işimizi elimizden alacak tarzında bir sürü şey olur. Tabii ki şimdi yapay zekanın da daha fazla konuşuluyor olmasıyla bu teoriler daha da güçlenmeye başladı. Görüyoruz her yerde böyle robotlar tanıtılıyor, çalışmaya başlıyor. İşte bu haberde de BMW'nin bir fabrikasında çalışacak insansı robotla ilgili konuşacağız seninle. Şimdi baktığımız zaman gerçekten de tasarım olarak insansı görünüyor. Bu biraz bana ilk etapta ürkütücü geliyordu. Hani böyle insanlara çok benzeyen robotlar hani bize sıkıntı çıkarır mı, işimizi elimizden alır mı tarzında ben de düşünmeye başlamıştım. Şimdi baktığımızda bir insansı robotun figür tarafından üretilen insansı robotun BMW'nin Amerika'da bulunan bir fabrikasında işe başlamaya hazırlandığına dair bir haber geldi. Tabii ki ilk etapta bu robotlar şimdi fabrikalarda zaten işte otomasyon çok yoğun şekilde kullanılıyor yıllardır. Hani insan gücünü azaltan, daha çok robotlardan faydalanan otomasyon sistemleri çok yoğun şekilde kullanılıyor ama insansı bir robot hani insanların işini yani sonuçta bu robotlar kullanılsa bile bir şekilde insan kontrolü gerektiriyor. insanlar sürekli onlara müdahale ediyor, takip ediyor. Günün sonunda son kontrolleri yapıyor ama bir insansı robot demek benim gözümde en azından yapay zeka ile birleştiğinde biraz daha insana olan ihtiyacı geri plana atıyor. Sanki hani insana ihtiyaç yokmuş da insansı robot zaten onun yaptığı işleri yapacakmış gibi geliyor. Tabii ki ilerleyen süreçte büyük ihtimalle buna dönecek. Ama şu an BMW'nin fabrikasında çalışacak olan robot ilk etapta benim anladığım kadarıyla biraz getir götür işlerini yapacak. Böyle tekrarlanan ayak işleri işte insanlara yardımcı olması açısından en azından Barış, neler yapıyor.
Barış bitirdin, evet. Barış bitirdin olayı var ya. Valla adamların olayını bitirdin. Getir götür ne yapar dedikleri olayı direkt böyle çaktın ama çok doğru. Yani çok haklısın tabii şimdi böyle araya girdim. Bu getir götür bu tip işlerde çok kolay bir konu değil. Özellikle ağırlıkta şuydu buydu. İnsan açısından çok yıpratıcı olan görevleri anladığım kadarıyla. Ama sıradan gibi görünen ama çok yıpratıcı görevleri robotlara devrediyorlar anladığım kadarıyla.
Yani evet şu anda da büyük ihtimalle hani o görevleri üstlenecek. Mesela işte ağırlık kaldırılmasıdır, bir parçanın bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. Onun gibi ya aslında bir nevi fabrikada stajyer gibi çalışacak benim gördüğüm kadarıyla. Hem tabii ki fabrikada nelere neye uyum sağlıyor, neleri yapabiliyor, bu figür firmasının yazılımı ne kadar gelişmiş, bunun yapabildiklerini test edecekler. Ama şu anda gerçekten biraz hani böyle tiye alır gibi konuştum ama hiç de öyle değil. Şu süreçlerde bu fabrikalarda çalışmaya başladığını görüyoruz ama ilerleyen süreçte gerçekten en azından fabrikalarda insanların yerini alabilecekler gibi geliyor bana. Bu da günün sonunda hani insana yönelik ihtiyacın istihdamın azaltılması, fabrikalardan insanların çıkarılması demek anlamına geliyor. Çok hoş görünmüyor şu süreçte. Bakalım ilerleyen süreçlerde neler olacak ama baktığımız zaman gerçekten tasarımı da ürkütücü. Böyle hani herhangi bir yüz yok, yüz ifadesi yok, tamamen insana benziyor. Burada sen özelliklerini de görüyoruz. Sanırım burada özelliklerinden bahsetmişler. İlginç bir gelişme bana göre otomotiv dünyası için en azından.
Evet, doğrusu tabii haklısın. Ben burada bakınca böyle iRobot'a benzettim. Şu an tabii hani surat yok, göz yok. Hani genelde bunu hani öyle bir sıcaklık versin ya bunlar da yapılıyor ama zannediyorum belki de tabii ki gerek yok. Yani göz olması, yüz olması gerekiyor mu? Gerekmiyor haliyle. Yani radarların, şunların, bunların o gerekli şeylerin ya vücudunda ya yüzünde ama görünmesi gerekmiyor. O yüzden de görmüyoruz. Bazıları hani o insani, insansı dediğimiz için özellikle bedeninde benzediği gibi yüzüne de o şeyi versin, o sıcaklığı versin gibi düşünülüyor. Ben burada bakınca direkt olarak iRobot filmindeki, Will Smith'in başrolünü oynadığı iRobot filmindeki robotun siyahına benzettim böyle. Orada da şeydi, çok gerçekten güzel bir, şahane bir kitabın güzel bir filmi diyelim. Yoksa kitap gerçekten çok daha güzel ve tabii ki çok daha, yani yazıldığı tarih itibariyle inanılmaz. Isaac şimdi yazarı aklıma gelmedi adına. Her neyse, peki gelmeyecek çünkü. Tabii ki önemli gelişme ama söylediğin önemli. Yani bu insanlar açısından zor olabilecek. Yani işte exoskeleton dediğimiz, dış iskelet dediğimiz özellik de geliyordu. Bu tip ağır sanayide kullanılan ve burada çalışanların hayatlarını daha çok kolaylaştırabilecek ya da işte yaşlıların da hayatını kolaylaştırabilecek bazı robotlarla ilgili gelişmeleri artık gün be gün duyuyoruz. Tabii ki bunların daha çok kullanılması bu tip yerlerde, yani aslında bizim belki de görmediğimiz, etmediğimiz yerlerde daha çok askeri alanda kullanıldığını, kullanılabileceğini hepimiz tahmin edebiliriz. Ne kadar çok askeri alanda gelişme olursa çok büyük ihtimalle de bireysel alanda o gelişmeleri o kadar yansımasını göreceğiz diye düşünüyorum. Bu da onlardan bir tanesi. BMW tabii, BMW olması çok önemli bence burada. Ama acaba biz bunu konuşurken, BMW bunu anlatıyorken Çin'de zaten birileri bunu yapmış, etmiş, kullanıyor mudur diye de bir haber çıksa şaşırmayacağım noktaya geldiğinde diyebilirim. Enteresanmış. İşte mesela 20 kilo kaldırabiliyor. Kendi ağırlığı 60 kilo. 5 saat çalışabiliyor ve 1.2 metre saat hıza sahip yürüyüşte. Elektrikli tabii ki. Boyu da 5.6 inçmiş. İşte çarpalım 2.53 ile çarpmak lazım onu santim için. Evet, otonomus. Bir de otonomus diyor tabii bu şey, yani otonomus insansı robot. Yani dolayısıyla bu hani ticarileştirilebilir. Bir taraftan kendi kendine yapacak edecek bütün görevleri. Hani evet, insanlar günün sonunda bir nevi şey kontrolünde yapacak. Yani insan kontrolü bir nevi aslında temel kodları, temel istemleri belirtmek için olabilir. Ama onun dışında zannediyorum gene tabii otonom çalışmasını isteyecektir kullanacak ki zaten öyle görünüyor. Peki ne yapalım, geçelim bir sonraki haber istersen. Vakitte evet. Kaybettirtmeyeyim. Hayırlı olsun robotlar dünyamıza diyelim bakalım. Evet, peki bu sefer ikinci haberimizde yeni Türkiye'de sevilen otomobillerden bir tanesi olan Hyundai Bayon'la ilgili. Ne oldu da biz Bayon'la ilgili ne görüyoruz bakalım. Ekrana veriyorum, buyursunlar.
Evet, aslında Bayon'u yakından tanıyoruz. Zaten Hyundai'nin Türkiye'de İzmit'teki fabrikasında ürettiği 3. model i10 üretiyor, i20 üretiyor. 3. model de Bayon. B SUV segmentindeki modeli Bayon Türkiye'de üretilmişti. Üretiliyor hatta şu anda da. Şimdi artık o aradan geçen süreçte biraz daha tazelenmek, biraz daha teknolojilerini yenilenmek üzere makyajlandı. Şu an fotoğraflarda da gördüğünüz üzere tasarımı biraz daha tazelendi, yenilendi diyebiliriz. Tabii ki çok büyük bir fark yok. Otomotiv üreticileri makyaj operasyonlarında çok fazla bir değişiklik yapmıyor. O yüzden Bayon'un dış tasarımında da bu tarz böyle köklü diyebileceğimiz bir değişiklik yok. Sadece ön tarafta işte Koreli üreticinin diğer SUV modellerinde de görmeye başladığımız, özellikle SUV değil de diğer tüm modellerinde görmeye başladığımız işte boydan boya uzanan bir LED ışık imzası var. Bayon'da da işte gündüz ledlerinin bu şekilde yenilendiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Onun dışında panjurda değişiklikler var. Tampon tasarımında değişiklikler var. Açıkçası biraz daha sportif göstermiş eskisine göre ve benim bakış açımdan en azından ön tarafı özellikle markanın diğer SUV modellerindeki gibi biraz daha keskin hatlara kavuşmuş. Daha eskisinde daha yuvarlak, daha böyle sade hatlar mevcutken bunda işte geniş panjur ve farların böyle köşeli olması, alt taraftaki dikey havalandırmalarının, süslemelerinin de böyle köşeli tasarıma yer verilmesi tam güzel bir kombinasyon olmuş. Daha sert, daha agresif göstermiş Bayon'u. Bence B SUV segmentinde bulunan bir araca da hani biraz daha böyle sportif, agresif olması yakışıyor diyebilirim. Alt tarafta da böyle boydan boya uzanan gri koruma plakalarına yer verilmiş. Bu da tabii ki crossover karakterini besleyen detaylardan oluyor her zaman söylediğim gibi. Onun dışında yan taraftan baktığımızda az önce de söylediğim gibi bir makyaj operasyonu dediğimiz için yan tarafta hiçbir değişiklik yok neredeyse. Sadece yeni tasarlanan jantlar var. Burada bunların çift renkli jantları görüyoruz. Bayon'a çok yakıştığını söyleyebilirim. Aslında biraz Hyundai Tucson'la beraber işte bunun dışında tabii Kia'da da bunları görüyoruz. Yine aynı grup çatısı altındaki marka olan. Daha böyle sportif jant tasarımlarına yer vermeye başladılar yeni modellerde. Bayon'da aslında bu konuda bir istisna olmuyor. Tabii ki makyaj operasyonuyla beraber bu gördüğümüz jantlar dışında yeni farklı sportif jant tasarımlarına da geçiş yapıyor. Arka bölümde tabii ki neler var burada? Biraz Hyundai makyaj operasyonlarında şey olur. Önde arkada aydınlatmalar yenilenir ama Hyundai bu tarafta tamponu yenilemeye karar vermiş. Çünkü bana göre açıkçası Bayon'un en zayıf taraflarından bir tanesi arka bölümdeki gövde rengi olmayan siyah plastik arka tampondu. Burada biraz daha gövde rengi detaylara geçiş yapılmış. Yine plastik detayları görüyoruz ama tasarımı biraz daha önün sportif tasarımıyla uyumlu hale getirilmiş. Plakalık olsun, bu tamponun kenarlarındaki işte reflektörler, aydınlatmalar olsun. Biraz daha otomobilin diğer tasarımıyla uyumlu hale getirilmiş. Alt taraftaki gri difüzör de boydan boya uzamış, daha büyük bütünlük sağlamış ve otomobilin olduğundan daha geniş görünmesini sağlamış arka tarafta. Bu tarz detaylar var diyebiliriz en azından dış tasarım için. Bunlarla sınırlı değişiklikler. İç tasarıma geçiş yapacak olursak iç tarafta da ufak tefek değişiklikler söz konusu. Tabii ki bunlarda en büyük olan ne? Bir kere ortada 10.25 inçlik bir dokunmatik multimedya ekranı artık standart olarak geliyor Bayon'da. Tabii ki Türkiye'ye gelecek versiyonlarda da bu şekilde bir adım atılır mı? Onu net olarak bilemiyorum. Bu Avrupa versiyonu için geçerli ama bakalım, büyük ihtimalle aynı olacaktır. Şu anda mesela gördüğümüz fotoğrafta en üst paket olduğu için Yine 10.25 inçlik bir dijital gösterge paneli var ama bu özellik standart olarak gelmiyor. Burada aslında standart versiyonlarda 4.2 inçlik küçük bir ekran var. Analog kadranlarla beraber buradaki detay onu gösteriyor. Onun dışında bağlanılabilirlik açısından biraz daha teknolojileri arttırılmış. Nelere yer verilmiş? Önde ve arkada birer tane olmak üzere toplam 2 tane tip C USB girişi yer alıyor. Bunun da dışında yine ön tarafta kullanıcıların multimedya sistemine akıllı telefonlarını bağlayabilmesi için bir tane tip A girişimiz mevcut. Bunun gibi ufak tefek yenilikler yapılmış Bayon tarafında. Onun dışında bir diğer yenilik de otomobilin aydınlatmasında, kabin aydınlatmasında LED teknolojisine geçiş yapılmış. Aydınlatmalar LED olarak kullanılıyor artık. Bunun üzerine bir de opsiyon olarak renkli ambiyans aydınlatmasına yer verilmiş ön tarafta. Artık kullanıcılar Bayon alırken böyle bir opsiyona da sahipler. Bu da işte konsolda, kapı içlerinde özellikle geceleri güzel renkli bir ambiyansın sunulmasını sağlıyor diyebiliriz.
Ben de şey diyecektim, şu yüzden girmek istedim ya, sanki vites biraz benim böyle dikkatimi çekti, böyle sanki biraz daha eski bir havayı verdi. Yani tabi otomatik buradaki ama ona rağmen böyle eski yani işte Suzuki Swift'teki gibi falan böyle büyük bir şey, yani uçaklarda görünür kol gibi de bir kol, sanki bundan da artık vazgeçilebilir gibi düşünüyorum. Yani bu kadar böyle, çünkü elinin altında olması gereken bir şey değil yani, bunu biliyorsun. Yani trafikte kullanmıyorsun artık bunu, bu kadar böyle evet, büyük yapmanın çok bir anlamı yok. Onun dışında böyle bakınca araba çok hoş, yani derli toplu görünüyor. Bir tek o, ya bu niye burada böyle dedirten bana o oldu. Onun dışında bir şey yok. Çok güzel. Bahsettiğin gibi şimdi senin de söylediğin o ambiyans aydınlatmaları falan da ekleyince kenarlarda ince olarak tahmin ediyorum burada böyle bir çok küçük görünüyor ki dış rengini içeride de o maviyi yansıtmış mesela, vermiş. Ki ekran da senin söylediğin önemli. Hani keşke böyle gelse. Bu gerçekten birbirini tamamlayan iyi bir tasarım kullanılmış burada. Hem gösterge tarafında, evet, hem multimedya tarafında. İkisine destekliyor gibi görünüyor. İşte bir de analog, hatta o da kullanılmış. O da sevdiğimiz özellik bizim seninle konuşurken anlattığımız. Ama şu vites kolu nedir arkadaşım yani? Hani bu nedir yani? Bunu bir hemen olsa değiştirebiliyorsam var ya, anında değiştiririm. Hemen sökerim. Şöyle göstereyim de görsün sevgili seyirciler. Baksana buna gerek var mı ya burada? Otomatik vites arabada bu kadar büyük.
Artık yani, evet, eski ve biraz daha ekonomik düşük bütçeye oynayan otomobillerde bu detayları görüyoruz ama şu an bir makyaj operasyonundan söz ettiğimiz için aslında bu değiştirilmemesi, yenilenmemesi normal. Büyük ihtimalle senin istediğin değişiklik yeni nesilde gerçekleşecektir diye düşünüyorum.
Peki. Peki tamam. Gene Hyundai'ya bir güzellik, tasarımcısını üzmedin. Peki tamam. Eyvallah, tamam. Sendeyiz o zaman tekrar. Var mı başka detay bununla ilgili vereceğin? Gayet güzel anlattın ama.
Bunun dışında sadece varmış, az önce teknolojileri yenilendi demiştim. Tabii ki burada güvenlik teknolojileri öne çıkıyor. Yani Hyundai dediğimiz zaman işte çeşitli yeni otomobillerinde birçok gelişmiş güvenlik asistanı görüyoruz. Bayon'da tabii ki bunlar arasında bir istisna olarak kalmıyor. Makyajla beraber yeni teknolojilere kavuşuyor. Bunlardan en önemlileri neler var? Allah korusun herhangi bir kaza anında yetkili birimlere acil durum sinyali gönderen e-call sistemi var. Bu e-call sisteminin artık 4G bağlantısını temel alan ikinci nesle geçiş yaptığını görüyoruz. Bunun dışında birçok gelişmiş sürüş asistan teknolojisi var. Şerit takip asistanı, ön çarpışmadan kaçınma asistanı, işte navigasyon bilgisini temel alan akıllı sabitleyici, kör noktadan kaçınma asistanı gibi birçok teknoloji karşımıza çıkıyor burada. Bir de sürücü dikkat uyarısı var. Bu da artık günümüz otomobillerinde bol bol gördüğümüz, kullanılan bir teknoloji diyebiliriz. Hatta bu sürücü dikkat uyarısı yeni bir özellik olan öncü araç kalkış uyarısıyla beraber çalışıyor. Nedir bu sistem? Mesela trafikte, işte dur kalk trafikte, önünüzdeki araç bekliyor. Siz bir şekilde işte dalgınlıkla onun kalktığını fark etmediniz, hala olduğunuz yerde duruyorsunuz. Bu sistem siz bunu fark ederek önünüzdeki aracın ilerlediğine dair size bir uyarı veriyor. Bu şekilde siz de trafiği aksatmadan yolunuza devam etmiş oluyorsunuz.
Bu keyifli bir özellik yani, çünkü biliyorsun adaptif cruise sistemi gerçekten bizimki gibi böyle ağır ilerleyen veya sık duran yollarda çok faydalı. Adaptif cruise, o yüzden ben çok önemsiyorum, varsa mesela tercih sebebi olabilecek konulardan bir tanesi. Bu söylediğinde trafiğin durma kalkma noktasında çok faydalıymış. Yani çünkü bu dediğin oluyor, yani unutuyorsun, dalıyorsun, bir şeye telefona bakıyor. Özellikle artık telefon maalesef yoğun trafikte doğal olarak kullanılıyor. Yani bir şey yapacağım diyorsun ya da ekrana bakıyorsun falan. O sırada bazen unutuyorsun bunu, dalıyorsun. Tabii ki de trafik için tehdit değilse de, tehlike değilse de yavaşlatma anlamında etkisi oluyordur mutlaka. O hani yanındaki, önündeki kalkmayınca hadi kardeşim gidelim falan diye beklediğin durumlarda. Bence keyifli, güzel bir özellik. Burada tabii şeyi unutmamak lazım. Güvenlik diğer önlemleri de almışlar. Yani o ben bilerek mi duruyorum yoksa hani ayağım frende hala, senin frenini nasıl yapacak, yani devre dışı bırakıp mı gidecek, nasıl gidecek, onu deneyimlemeyi isterim doğrusu. Merak ettim nasıl çalıştığını. Çünkü belki de durmak istiyorsun, yani o sırada işte birisi geçiyor. Yani senin kameranın görmediği bir yer veya sensörün görmediği bir yer olabilir mi? İşte soldan adam geliyor, motosiklet geliyor ki İstanbul'da veya burada görüyoruz o kuryeler. Hani Allah sağlık saat versin, başlarına bir şey gelmesin. Ama çok böyle doğal olarak filtreliyorlar trafiği ve sağdan soldan kaçıyorlar. Şey diyor, yani onu açtın, o sırada sen de kalktın, adamın bir tanesinin düşmesine vesile olur musun? O yüzden deneyimleyip nasıl çalıştığını öğrenmeyi gerçekten isterim. İlginçmiş bu Bayon'un bu özelliği.
Bu sistem tatlıymış. Zaten sadece uyarı vererek çalışacağı için o yönden bir sıkıntısı olmayacak.
Ha, kalkıyorum abi falan diyor diyorsun.
Evet, yani sadece sana tamam, önündeki aracın gittiğine dair uyarı veriyor. Yani
ha, pardon ya, ben çok yanlış anladım.
Veya frene
ya.
Müdahalesi yok.
Tamam. Ben direkt tembel işi çok az, çok rahat anlamışım ya. Boş yere şey yaptım bak. Bütün teknolojiyi heder ettim, gördün mü? Yok canım ya. Sana diyor ki gitti diyor yani. Mükemmel o evet. Zaman. Adam gitti kardeşim, gitsene diye. Bence mükemmel bu yorum. Bayıldım. Bayona teşekkür ediyorum. Hemen bir şekilde manuel olarak bizim araçlarda yapılmasını talep ediyorum. Evet. Var mı başka bir şey? Yeter kardeşim. Hyundai Bayon tanıtımı oldu ya bu.
Yani başka bir şey yok aslında. Tasarımını anlattık, teknolojileri anlattık. Motor tarafında herhangi bir değişim açıklanmamış. O yüzden 100 beygirlik motorlar ve işte manuel ve otomatik şanzımanlarla, mevcut seçeneklerle yola devam edecektir diye düşünüyorum.
Etsin,
bakalım
tamam.
Geldiğinde göreceğiz ne olduğunu.
Yeter, tamam kardeşim, yeter. Artık daha yani Allah Allah, hayret bir şey. Sevgili Barış Çankı, gerçekten söyle, başta da söylediğin gibi. Ver adama, anlatsın. Yani sana neyse anlatsın. Hatta bir ara ben öyle bir şey yapayım. Senin bu hikayeleri anlatayım. Toplantıya gidip de çalışmadığın, bilmediğin otomobil, ya bilmediğin demeyeceğim şey. Çalışmadığın, özellikle çalışmadığın otomobil nasıl anlattığını ben de bir anlatayım mesela bir gün burada. Evet, sıradaki haberimiz bu sefer Ford Kuga ile ilgili, güncellenmiş hibrit motor seçenekleri gelmiş. Onunla ilgili bir haberimiz var. Nedir? Kayda değer bir haber anladığım kadarıyla sen de paylaştığına göre. Hani senle bizim böyle, daha doğrusu senin diyelim daha doğru olur. Hibrit seçeneklerde senin dikkat ettiğin bazı konular var. Onlardan bir tanesi de işte mild hibrit olması, olmaması falan tarzında. O yüzden Ford Kuga ne yapmış merak ettim, buyursunlar.
Ford Kuga aslında işte Ford'un en popüler, en sevilen modellerinden bir tanesi. Ben de tasarımını özellikle çok beğeniyorum bu otomobilin. Artık yeni nesilde makyaj operasyonuyla beraber, şu anda geçirdiği makyaj operasyonuyla beraber daha dinamik, daha modern bir tasarıma kavuşmuş diyebiliriz. Hatta baktığım zaman buradan ön tasarımını da görüyoruz. Sanki bu Çin'e özel tanıtılan, Avrupa'da işte Amerika'da Mondeo bitti ama Çin'de biliyorsun farklı bir model olarak bambaşka bir tasarımla devam ediyor. Ön tasarım özellikle böyle farlar arasında boydan boya uzanan ince ışık şeridiyle beraber sanki biraz Mondeo'yu da andırıyor diyebiliriz. Böyle keskin hatlara sahip yeni bir tasarım diline geçiş yapılmış. Tabii ki dediğim gibi yine bir makyaj operasyonundan söz ediyoruz. Çok büyük değişim beklenemez. Aslına baktığımızda bu tasarımı daha önce görmüştük. Nerede görmüştük? Bu Amerika'da satılan ikizi Escape modelinde görmüştük. O daha önce makyajlanmıştı. Bu iki model birebir aynı Avrupa'da ve ülkemizde Kuga adıyla satıldığı için burada da artık makyaj operasyonuna geçiş yapıldığını görüyoruz. Burada tabii ki tasarımda ufak tefek değişiklikler var dedik. Burada gördüğümüz işte yeşil renkte az önce görmüştük. Bu aktif versiyonun Kuga modeline geçiş yapması. İlk defa Kuga modelinde aktif versiyonda görüyoruz. Aslında Ford modellerinden yakından tanıyoruz bu aktif versiyonu. Neler sunuyor bize? İşte biraz daha hafif standart versiyonlara göre çok az bir yerden yüksekliği arttırılmış. Biraz daha böyle hani sanki şehir dışından kaçmayı sevenlere, doğa tutkunlarına hitap eden cross benzeri tasarım detaylarına sahip bir otomobiller oluyor bu aktif versiyonlar. Kuga'da da yine aynı şekilde bunları net bir şekilde görüyoruz. Tabii ki aktif versiyon dışında titanyum ve ST Line versiyonlarıyla da satılmaya devam edecek Kuga. İç mekanda da ufak tefek değişiklikler var. İşte 12.3 inçlik dijital gösterge panelimiz var. Onun dışında ortadaki multimedya ekranı artık büyümüş 13.2 inçlik dokunmatik multimedya ekranımız var. Bunun dışında orta konsoldaki fiziksel düğmelerin sayısı azaltılmış. Ortadaki ekranı boşuna büyütmedik demişler. Birçok fonksiyonu da fiziksel düğmelerden alıp bu ekrana emanet etmişler. Bunun gibi değişiklikler var. Tabii ki multimedya ekranında sadece ekran büyümemiş. Yine Ford'un son nesil Sync 4 adı verilen multimedya sistemine, yazılımına geçiş yapılmış burada. Tabii ki bu da bağlanılabilirlik açısından daha gelişmiş, daha yeni teknolojileri de beraberinde getiriyor diyebiliriz. Onun dışında altı çizilen noktalardan bir tanesi tabii ki Ford Kuga'da farklı hibrit seçeneklerin de olduğu, özellikle şarj edilebilir hibrit, plug-in hibrit dediğimiz versiyon da olduğu, hibrit versiyonlar zaten mevcut. Ama plug-in hibrit seçenek bu makyaj operasyonuyla beraber yenilenmiş. Artık 18 beygirlik artışta 240 beygir toplam güç üretiyor. Bu modelde ne görüyoruz? 2,5 litre bizim özellikle Türkiye pazarında böyle duyduğumuz zaman gözlerimizin açıldığı. Çünkü neden? Vergi sistemimizden dolayı. Böyle 2,5 litre deyince bir gözler açılıyor. 2,5
tövbe de. Bizde, ya 2,5 yani 2500 motor tövbe de hemen direkt,
evet,
yani.
Evet, yüksek vergi demek, yüksek fiyat demek. O yüzden böyle bir 2,5 litre deyince bir ilgi azalıyor birden otomobile. Ama baktığımız zaman bu bir gerçek. Bu versiyonda 2,5 litrelik bir benzinli motor kullanılıyor. Onun dışında tabii ki elektrikli motor desteği de mevcut. 14.4 kWh saatlik bir lityum iyon batarya mevcut bu motor, bu modelde ve WLTP'ye göre 69 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Böyle bir otomobil için 70 kilometreye yuvarlarsak şehir içinde, evet, işte işe git gel gibi kullanım koşullarında günlük 70 kilometre gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kuga dediğim gibi bir makyaj operasyonu, çok büyük değişimler yok. Tasarım tarafını gördük, iç mekanını gördük, daha büyük ekranla, daha yeni teknolojilerle geliyor. Aslında Kuga ile ilgili anlatabilecek.
Hayırlı olsun. Evet, peki daha zaten ne anlatacaksın? Güzel söyledin. Teşekkür ediyoruz. Kuga da hayırlı olsun. Yeni makyajlı Kuga. Yani makyajlı halini daha çok beğendim. Bu arada ben mavisini böyle biraz daha bakınca daha bir şey geldi. Nedense daha bir sıcak geldi. Mavisindeki
renk kombinasyonu. Mavisi yüksek ihtimalle ST-Line versiyonu.
Evet, ST-Line değil mi? Evet.
Evet, evet. Tabii ki doğal olarak biraz daha sportif. ST-Line'ın alameti farikası o. Aktif ise biraz, evet, daha başta belirttiğim gibi cross detaylar. Daha çok böyle doğayı anımsatan baktığında.
Cross detaylar. Evet, çok, evet, doğru. Zaten resim şey fotoğraflarda bunu da gösteriyorlar. İşte şurada da hatta bir tane var böyle, al git demiş. Sanki bunu böyle yol kenarında park etmiş de çekmiş de sonradan yapmış gibi, ama baktım içinde sürücü var mı diye az önce baktım. Burada bir göstergenin
adı?
Head-up display. Onu gördüm. Hani acaba çalışıyor mu çalışmıyor mu, içinde sürücü var mı yok mu falan diye dedim. Hani fotoğrafı çekmiş, tekerlekleri döndürmüş ama hesapta sanki duruyor mu bu falan gibi hissettim. Ki zaten genelde öyle yapıyorlar. Hani hoş, yani adam çekiyor, evet, sanki hani hareket ettiriyormuş gibi. Çünkü hareket ederken hali daha zor. Neyse. Peki hayırlı olsun. Güzel, tatlı olmuş. Ama tabii en kritik noktayı sen söyledin. Yani nedir o da? İşte 2500 motor olunca biz böyle uzaktan bakar hale geliyoruz bu otomobillere. Pekala, o zaman yine bir sonraki konuya geçelim. Bir sonraki haberimiz Honda ile ilgili. Honda, hatta bugün bu arada bir kaza haberi gördüm. Bir tramı arkadan çarpmış Civic, şeyi üst kısmı olduğu gibi almış götürmüş, yani arabanın üstü ayrılmış, böyle bir haber gördüm. Tabii bu yüksek başka bir araba. Civic biraz daha da alçaltılmış galiba. Spor bir otomobil haline iyice getirilmiş zannediyorum. Neyse, kazalardan uzak olsun diyerek bu yeni elektrikli otomobiller, Honda'nın yeni elektrikli otomobillerini seyircilerimize de paylaşayım ki şehredeyim diyecektim. Görelim. Evet, şimdi ekrana veriyorum. Nedir bu yeni elektriklerin alameti farikası? Demin senin söylediğin gibi.
Yani evet, Honda elektrikli otomobil deyince ne yazık ki aklımıza ilk gelen markalardan biri değil. Baktığımız zaman işte birçok marka elektrikli otomobil pazarına adapte olmaya başladı. Bugün Volkswagen grubunun birçok elektrikli otomobili var. İşte farklı grupların, Stellantis'in neredeyse artık her otomobilin versiyonu, elektrikli versiyonunu yapmaya başladı. Ama ne yazık ki işte Uzak Doğu tarafında, böyle Japonya tarafında özellikle elektrikli otomobillere adaptasyonda biraz sıkıntı söz konusu. Ama yavaş yavaş, en azından global çapta olmasa da, bugün dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı diyebileceğimiz Çin pazarına yönelik modeller tanıtmaya başladılar. Honda da daha önce konsept olarak zaten böyle bir çalışmalar olduğunu bizlere göstermişti. Şimdi yavaş yavaş üretim versiyonları da en azından Çin'deki Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın sitesinde ortaya çıkmaya başladı. Neden öyle diyorum? Çünkü Çin'de satılacak, satışa sunulacak her otomobil bu şekilde bakanlıktan onay alıyor ve bakanlık onay verdiği otomobillerle ilgili bazı teknik detayları ve fotoğrafları kendi resmi sitesinde böyle bizlerle paylaşıyor. Bu fotoğraflar da oradan alındı aslında, birçok markada, Çin'deki birçok markada olduğu gibi. Baktığımız zaman şimdi isimleri de biraz değişik. Neden bu şekilde bir isimlendirme yaptığını çok anlayamadım. Çünkü otomobil isimlerinde telaffuz da biraz önemli. Ama tabii ki Çin'de satılacağı için ENS2 ve ENP2 sanırım iki farklı böyle bir isimlendirme görüyoruz. Baktığımız zaman tasarımları farklı ama temel olarak özünde aynı model. Zaten yan taraftan bakıldığında, profilden baktığımız zaman iki otomobilin de aynı olduğunu görebiliyoruz. Boyutları aynı, sadece tasarımdan dolayı ufak tefek oynamalar var uzunluk kısmında ama aks mesafesine baktığımızda otomobillerin 2735 mm aks mesafesine, yani aynı aks mesafesine sahip olduğunu görüyoruz. Neden aynı otomobilin tasarımları farklı diye soracak olursanız, ki çok doğal bir soru. Bunun da nedeni Honda'nın Çin pazarında farklı üreticilerle yaptığı işbirlikleri, farklı üreticilerle kurduğu markalar var, iştirakler var. Bu iki model iki farklı Çinli üreticiyle yapılan iştirakler tarafından satılacak. Yani bir modeli farklı bir üretici satacakken diğer modeli daha başka bir Çinli üretici satacak diyebiliriz. Tasarım tarafında ufak değişiklikler var gördüğümüz gibi. Mesela ön tarafta işte bana Renault modellerini anımsattı, bilmiyorum, C formuna benzer böyle ince farlardan, aydınlatmadan oluşan bir aydınlatma yapısına yer verilmiş. Büyük Honda logosunun hemen arkasında parlak siyah ince bir panel var. Diğer modele göre değişik. Tabii ki yine farların arasında artık otomotivde moda haline gelen olmazsa olmaz ince ışık şeridi var. Böyle detaylar varken diğerinde bu sefer daha çok sanki Toyota Lexus çizgilerini anımsatan aydınlatmalara sahip bir başka tasarım var. Şu an gördüğümüz gibi yine ince farlar koruyor yapısını ama kenarlarda aşağı doğru uzanan bumerang şekilli yeni gündüz ledleri görüyoruz. Diğer modeldeki böyle parlak siyah panel yerine yine gövde renginde, otomobil beyaz burada, beyaz renkte bir panel, çıkıntılı ön burun görüyoruz. Arttaki işte merkez havalandırmadaki detaylar yine gövde renginde yer verilmiş bu otomobilde, beyaz şeritler şeklinde. Arka tarafta ise yine öndekiyle uyumlu keskin hatlara sahip, boydan boya uzanan bir stop lambaları tasarımına yer verildiğini görüyoruz. Alt kısımda işte Honda yazısı farklı bir tipte karşımıza çıkıyor. Daha böyle agresif, aslında öndeki sportif ve agresif tasarımı devam ettiren, otomobili geniş ve kaslı gösteren bir arka tasarım söz konusu. Şu an için teknik tarafta bir bilgi yok. Sadece otomobillerin tasarımlarını görebiliyoruz. Dediğim gibi boyutunu görebiliyoruz. Teknik olarak sadece şunu biliyoruz. Bu otomobillerde tek bir elektrik motoru kullanılacak. 150 kW'lık, yani 204 beygir güç üreten bir elektrik motoru kullanılacak. 68.8 kW saatlik de bir bataryamız olacak ama bu batarya işte bize ne kadar sürüş menzili sağlayacak ve diğer teknik detaylar ne olacak? İlerleyen süreçte bunları tabii ki otomobilin tanıtımına yakın takip ediyor ve izleyicilerimize aktarıyor olacağız.
Evet, teşekkür ediyorum. Vallahi ağzına sağlık. Ben böyle bakınca bu arada yani nedense pek sevemedim. Yani şey gelmedi, cazip gelmedi modeller. Şey böyle bir, hatta yani bir böyle bakıyorum. O yüzden de senin söylediğin şeyi de önemsiyorum. Yani bunlar, bu fotoğraflar işte o kayıt altına alınırken çekilmiş edilmiş diye söylediğin için, hani burada satılacaksa diye. Hani öyle bir şey değil. Yani bir otomobil çekiminden alınmış görüntüler değil. O yüzden de böyle bakmak lazım belki bunlara. Fakat bazen bu da çok ciddi fikir veriyor insana. Yani arabanın güzelliği konusunda. Çünkü hani bir daha fotoğrafı ekstra güzelleştirmek için kimsenin uğraşmadığı. Yani orada bir devlet görevlisinin işte tamam kardeşim bu işte araba falan diye çektiği bir fotoğraf. Dolayısıyla senin benim sokakta gördüğümüz araba hali de bu. O yüzden hani böyle bakınca yani sanki Honda'nın sunması gereken farklı bir şey varmış gibi hissediyorum ben. Çin'de özellikle tutunmak için bir marka algısı elbette vardır. Yani Honda'nın marka değerinin yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama şeyi çok merak ettim şimdi böyle söylerken Çin tarafında Çinlilerin Japonlarla hatta Çinlilerin Korelilerle pardon tabii Japonların yine Korelilerle bir şey var. Yani bizim Türkiye Yunanistan olayı var ya biraz öyle bir konu var benim bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam. Kore ile net biliyorum ama Çin'de de sanki var diye biliyorum. O yüzden de hani bir Japon otomobilinin acaba Çin'de tutması ve tercih edilmesi için başka neler gerekiyor falan deyince sanki bundan fazlası gerekiyormuş gibi geliyor bana. Bu şu şekil hani burada böyle sıra dışı bir şey görmüyoruz. Hani işte sanki standart bir otomobili sunduk. Hani burada da bu da bulunsun. Çin pazarında da bulunsun gibiyse belki öyledir. Belki de bizim bilmediğimiz başka dinamikler vardır. Yani orada bulunması bile işte bir atıyorum test gibi de düşünülebilir mi bilmiyorum. O öyle bir şey midir? O yüzden enteresan geldi ama şey artık elektrikli araçlar için tasarım anlamında da biraz rahatlık veya hani tabii seninle konuşuyoruz işte hep aynı araba geliyor falan diyoruz yani. Daha doğrusu hep benzer tasarımlar görüyoruz diyoruz. Sanki hani o benzer tasarımdan sen öyle de değil ama sanki doğuştan elektrikli bir araç da değilmiş gibi de geliyor. Senin söylediğine de benziyor. Yani Renault'un da işte o ön taraftaki yeni tasarımlarında kullandığı tasarıma da benziyor. Ben de pek ısınamadım ya böyle baktım. Bu tabii bunun neden olduğunu bilmiyorum yani. Belki de işte dediğim gibi.
Ben şöyle evet. Bir tahmin yürüteyim. Honda'nın aslında City modelinde de yaptığı gibi proporsiyon olarak yandan baktığında tekerlekler otomobilin genel proporsiyonlarına evet. Göre küçük kalmış. Aslında göze biraz garip gelmesinin en büyük nedenlerinden biri o. Çünkü otomobilin önünde, arkasında, yanında böyle çok da yadırganacak tasarım çizgileri yok. Günümüzde birçok markanın yaptığı
daha gördüğümüz gibi diyorsun.
Keskin çizgilere evet. Yer vermiş ama Honda'nın burada yaptığı bana göre en azından bir hata var. İşte nedir? Tekerlekleri otomobilin proporsiyonuna göre biraz daha küçük bırakmak. Bu modellerde baktığımızda bu tekerleklerin küçük olduğunu görüyoruz. Yani
evet.
İlk bakışta göze çarpıyor. O yüzden hani biraz ya sanki tasarımında bir şey mi varmış gibi bir hissiyat.
Güzel söyledin.
Sanki otomobilin genel tasarımına yansıyan bir hissiyat oluşturuyor.
Vallahi güzel söyledin. Yani ben hani ben böyle geldim sanki hasta olarak anlattım sana durumu. Sen de doktor olarak direkt teşhisi koydun. Sanki böyle bakıyorum gerçekten o bile hatta Honda City örneği çok güzel bir örnek oldu. Doğru çünkü eleştiriliyordu dediğin gibi. Ona da benziyor gerçekten. Tasarruf sağlıyor herhalde. Daha küçük tekerlekler, daha küçük lastikler. Bilemiyorum. Tabii tasarruf sağlıyor yani. Ama hani elektriklide de sağlıyordur mu? Onu bilmiyorum. Peki. O zaman bir sonraki haberimize geçelim. Bu sefer tabii yine elektrikle ilgili bir konuyu ilgilendiren, Türkiye'yi ilgilendiren bir başka konu. Enerji verimliliği 2030 stratejisi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı açıklandı. 2030'a kadar olan, 2024-2030'a kadar olan açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıkladı. Bu ne ifade ediyor? Bizim açımızdan niye önemli? Onu senden alalım, onu dinleyelim sevgili Barış.
Tabii şimdi burada işte enerji verimliliği diyoruz, 2030 stratejisi diyoruz. Sadece otomotiv alanını kapsayan bir plan, eylem planı değil tabii ki bu. İşte emlaktan birçok işte çevre konusunda birçok eylem planını kapsıyor. Birçok yapılması planlanan konuları ele alan çok kapsamlı bir strateji. Ama biz burada neyi çekip alıyoruz? Tabii ki haberimizde de Deniz arkadaşımız yer vermiş sağ olsun. Burada ne planlanıyor? Fazla benzin harcayan araçlardan ek vergi alınması planlanıyor gibi bir açıklama var. İşte bizi en çok meraklandıran konulardan bir tanesi de bu oluyor. Neden? Çünkü
yani
çok fazla ek vergi konuşuyoruz.
Abi yani demek ki şu an zaten alabiliyorsan bu ÖTV'lere rağmen gidip de 2500 motor bir Kuga buldun aldınsa eğer kardeşim kusura bakma ben seni bir de yaktığın benzinden dolayı da bir yakacağım da öyle mi acaba? Bilemiyorum.
Aslında biraz da öyle gibi geliyor kulağa.
Çok fena ya.
Çünkü yani 2030 yılından bahsediyoruz. 2030 yılına önümüzde bayağı uzun bir süre varmış gibi görünüyor ama 6 yıl aslına bakılırsa bu eylemlerin hayata geçirilebilmesi için kısa bir süre. Tabii ki şimdiden böyle önlemler alınması, böyle planlar yapılması güzel. En azından Türkiye adına, ülkemiz adına güzel detaylar bunlar ama şimdi insanlara böyle bir ekonomik durumda, özellikle 2023-2024 yılına baktığımız zaman böyle bir ekonomik durumda bunca araç sahibine bir ek vergi dediğin zaman böyle akan sular duruyor. Her şey bir kayboluyor. Bir anda kulaklarda ek vergi kelime öbeği yankılanmaya başlıyor. Burada da tabii ki şimdi 2030 yılında ne olur bilinmez. Baktığımız zaman 2023 yılında gayet iyi elektrikli otomobil satıldı ülkemizde. Yine tabii ki bir Çin kadar olmasa da elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payının %7'lere kadar geldiğini gördük. Ama sadece burada bu planı, bu eylem planını gerçekleştirebilmek için elektrikli otomobil satışlarının artması değil, altyapının da aynı oranda geliştirilebilmesi gerekiyor. Ama baktığımız zaman işte şu anda tamam işte TOGG'un Turgo markası olsun, işte başka e-şarj olsun, ZES olsun, birçok şirket şarj altyapısını geliştirmeye, yeni yeni istasyonlar eklemeye çalışıyorlar ama İşte bunlar nerede yoğunlukta? İstanbul'da yoğunlukta ya da işte tatil beldelerine giderken nedir onlar? İzmir, Antalya, oralara giden otobanlarda yoğunlukta. Ama işte ülkenin böyle yavaş yavaş böyle İç Anadolu'dan doğusuna doğru gitmeye başladığında ya da çok doğuya bile gitmeye gerek yok. İç Anadolu tarafına gitmeye başladığında biraz daha işler değişiyor. Şarj altyapısının yeterli olmadığını görüyoruz. Ama 2030 yılına kadar bu eylemleri gerçekleştirmenin tabii ki yolu var, vakit de var. Baktığımız zaman eylem planında işte yollardaki direklere, elektrik direklerine şarj istasyonu, şarj cihazı ekleme gibi planlar da var. Bunlar da altyapının iyileştirilmesi açısından en azından AC şarj cihazı bile olsa böyle altyapının bu şekilde güçlendirilmesi gerekiyor. Ama şimdi şöyle de bir şey var bu noktada benim aklıma gelen. 2030 yılından bahsediyoruz. Tamam, daha fazla benzin, daha fazla işte bu ne demek? Daha kirli araç demek tabii ki elektrikli otomobillerle kıyasladığında. Günümüzde bu şekilde konuşulduğu için söylüyorum. Bundan ek vergi alınsın. Vatandaşı %100 elektrikli otomobillere yöneltelim. Ama özellikle şehir içinde de daha fazla altyapı kurulması demek anlamına geliyor bu. Şebeke bu kadar elektrikli otomobil için gerekli olan gücü özellikle şehirler için konuşuyorum karşılayabilecek mi? Bunu da görmek lazım, bunu da hesaplamak lazım. O yüzden hani ülkemizde en azından böyle bir ek vergi çalışır mı? Böyle bir ek vergiye gereklilik var mı? Onu pek ben anlayamadım açıkçası.
Yani evet, bunlar şimdi eylem planı. Yani hani illa bunlar olacak diye değil. Hani öyle görmüyoruz elbette. Biz de öyle görmüyoruz ama bunlar tabii ki belirleyici oluyor. Bir nevi önden bunları tanımlamaya başlıyorsun. Yeri geldiğinde bunlar hemen hayata geçiyor. Böyle baktığımız zaman bir kere bahsettiğin konuda neye göre çok yakıyor, az yakıyor konusu. Yani işte her benzinli araba çok yakıyor mu olacak? Veya işte dizel arabalar iyice tüy kaka mı olacak? Bunlar Türkiye şartlarında çok zor konular bana göre. Bir de tabii şu da var. Hani bugünden sonra acaba hani böyle bir vergi gelecekse şirkette bu çünkü neye göre çok yaktığı belirlenecek. Mesela şirket derse ki eğer ya bu araba işte 100 kilometrede 2 litre yakıyor derse ne yapacağız? Onu mu göze alacağız? Yoksa işte birisi motoru yani 6000 devirde sürekli 7000 devirde bağırtıra bağırtıra kullanıp işte şu kadar benzin yakıyorsa onu mu dikkate alacağız? Biraz da göreceli bir konu.
Evet.
Yani onu da aslında dikkate almak lazım. Veya işte çevreye kim daha çok zarar veriyor dersen dizel otomobilini çok az yakan bir dizel otomobilini yani çok kötü kullanan işte o gri dumanla bütün etrafı zehirleyen adam mı daha şeydir, daha kötüdür, daha çok cezaya aslında çarptırılması gerekir. Yoksa benzinli ama işte ne bileyim hani arabasındaki katalizörü bilmem nesi şusu busu temiz olan adamı yani şeydi biraz göreceli bir konu, zor bir konu bana göre. Henüz sanki bizim zamanımız değil gibi, hatta dünya çapında bile zor bir konu gibi geldi bana. Herkesi evet. Çok inceliyor olursun Çin'de yani Çin'de yaptığın gibi ne bileyim yani her trafiğe çıkan aracı ben işte hava kalitesi açısından denetleyeceğim o yüzden de IoT'nin yardımıyla bilmem neyle hepsini takip edeceğim dersen belki o zaman başka şeyler konuşulabilir o gün için ama bugün için sanki henüz biraz daha var gibi. Tabii yine de hayırlı olsun. Enerji verimliliği işte şimdi bu mesela şu günlerde soğuklarla beraber tekrar bu elektrikli otomobillerin konusu açılıyor. İşte acaba ne kadar yeterli değil falan diye. Sen de daha önce burada konuştuğumuz ya da işte bu tabii yurt dışında New York'ta da New York muydu? Hayır, başka bir yerde de vardı bu. Aşırı soğuklardan dolayı işte araçların şarj istasyonlarında yer bulamadığı, Tesla istasyonlarında yer bulamadığı, 8 saat 9 saat bekleyerek araçlarını doldurabildiği, işte iterek doldurabildiği, aynı şekilde Türkiye'de de işte bir TOK kullanıcısının bir işte varyansın etmiş, işte ben nerede Çorlu'da mı bir yerde oturuyormuş ya, işte bulamadım, bütün gün bekledim, şarj edemedim falan diye, onda bir şeyi var. Bence tabii bunlar önemli. Bunları sanki bu araçlar daha çok kullanılmaya başladıkça daha çok duyacağız. Tabii ki burada şunu demiyoruz, sen de bunu yine konuşmuştuk. Elektrikli aracım var diye, yani bunu benzinli araba gibi de kullanmaman gerektiğini, işte benzinli arabada benzin nasıl bitebiliyorsa, nasıl yolda kalabiliyorsa, elektrikli araçta da kalabileceğini hatırlamak gerekiyor. Yani elektrikli diye de işte ya giderim oradan şarj ederim diyemeyeceğim bir yer olabilir. Benzinli de yani yolda kalan belki de elektriklide de kalıyordur yani aslında. Ama biz bunları tabii duyuyoruz, konuşuyoruz. Elektriklideki o ne diyelim, merak edilen nokta, eleştirilen nokta, bunlar işte kar fırtınasında kalıyor bitiyor. Ya da işte elektrikli benzin istasyonu gibi rahat gelip dolduramıyorsun. Herkes gelirse ne yapacaksın? Çünkü çok daha yavaş dolacak. Gibi sorular var. Dolayısıyla orada cevaplanacak, tartışacağımız daha çok konuda var. Onu da zaten yeri geldiğince konuşmaya devam ederiz diyorum. Ve bir sonraki haberimize geçiyorum. Sonunda tabii ki Çin mahallesine bir otogündemde uğramadan geçemeyeceğimiz için oraya da gelelim. Bu sefer bir SUV ile pick-up birleştirdikleri neydi adı? Qiyuan. Doğru mu söylüyoruz bilmiyorum ama evet. E07. Onunla ilgili detaylar. Bir bakalım neyin nesiymiş. Buyursunlar sevgili Barış.
Evet, her zaman söylediğim gibi elektrikli araç denince ilk akla gelen pazarlardan bir tanesi Çin oluyor. Yani o kadar çok bir ara hatta böyle iflas etmeye, kapanmaya başlamadan önce nereden baksan 300-400 tane elektrikli araç girişimi vardı. Şu anda işte böyle çok ufak olanlarının üretime başlayamaması, işte kapanması, iflas etmesi nedeniyle yanlış bilmiyorsam böyle 200 civarına düştü. Yine çok aslında bu sayı. Ama burada baktığımız model bu kadar çok otomobil piyasaya sürülürken bazı üreticiler de biraz daha böyle gövde tipiyle öne çıkmaya, dikkat çekmeye çalışıyor. Şu anda baktığımız araç da bu ilginç çalışmalardan bir tanesi. Daha önce konsept olarak tanıtılmıştı. Hatta CD701 ismiyle bir fuarda sergilenmişti. Bu araç tabii ki ne, kim tarafından üretiliyor? Çinli Changan tarafından üretilen, geliştirilen bir araç. Yarı SUV, yarı pick-up olarak geçiyor. Tabii ki bunun geçmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de otomobilin silüetine, yandan silüetine baktığımızda böyle hafif monokok şasiye, gövdeye sahip ufak tefek, mesela işte Hyundai'nin Amerika pazarında sattığı Santa Cruz modeli var. Yine monokok kasa yapıya sahip bir pick-up. Baktığımız zaman onları anımsatan bir silüete sahip. Tabii ki bununla birlikte işte arkadaki böyle cam paneli katlanabiliyor ya da çıkabiliyor. O sistem sayesinde arka tarafı şu anda fotoğrafta gördüğümüz gibi sanki bir pick-up kasası gibi açık bir şekilde kullanılabiliyor. Yine arkadaki bagaj kapağı da bir pick-up'ın kasasının kapağı gibi böyle aşağıya doğru açılıyor. Ama baktığımızda arka panelde üstteki camı taktığınızda ve burayı kapattığınızda sanki bir SUV'miş gibi görünüyor. Yani sanki iki segmente yönelik de bir kullanım alanı varmış gibi görünüyor. Tasarımı oldukça şık, böyle hani pick-up'lar bir otomobil şıklığında olamıyor ne yazık ki, hani kullanım amaçlarına yönelik, ama buna baktığımız zaman sanki normal bir crossover'a bakıyormuşuz gibi modern bir tasarımı var. İşte ince farları, yine boydan boya uzanan bir dijital panel şeklinde, en azından konsepte orası dijital paneldi. Üretim versiyonunda tam olarak görülmüyor. Bir LED aydınlatma mı tercih edildi ya da yine dijital panel mi kullanıldı, onu tam olarak bilemiyorum. Keskin hatlar, bir SUV'lerin sunduğu kaslı bir tasarım söz konusu ön taraftan bakıldığında en azından. Yine dikey aydınlatmalar gibi birçok tasarım detayı var. Yan tarafta böyle yine plastik dodikleri, yine crossover sınıfına atıfta bulunan gizli kapı kolları, elektrikli otomobillerde artık olmazsa olmaz dediğimiz detaylardan bir tanesi. Böyle güzel tasarım çizgileri var. Tabii ki Yine dediğim gibi alıştık artık Çin'den gelen elektrikli otomobillere. Birçok tasarım gördük, birçok özellik gördük. Bunu özel kılan detaylar SUV ve pick-up melezi olması. Üretim versiyonunda da bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Çünkü gösterdiğimiz en azından mesela şu öndeki dijital panel bu konseptten alınan görüntü. Geçen yıl konsept olarak sergilenen ama az önce gördüğümüz gri araçta yine az önceki haberde de söylediğim gibi Çin'deki Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan üretim versiyonunun görüntüsü. Ama baktığımız zaman yine böyle SUV ve pick-up melezi görüntünün devam ettiğini görüyoruz. Büyük ihtimalle yine bu pratik kullanım, işte SUV ve pick-up melezi melezine yönelik pratik kullanım üretim versiyonunda da devam edecek gibi görünüyor açıkçası. Otomobilin teknik detaylarına baktığımız zaman oldukça uzun bir araç olduğunu görüyoruz. Tabii ki en azından yani kompakt küçük bir pick-up kullanımına yönelik de olsa aslında bu uzunluk gerekiyor. Çünkü arkayı kasa olarak kasa gibi kullanıyorsun. 5045 mm yani 5 metrenin üzerinde bir gövde uzunluğu var. 2 metreye yakın genişliği var. Aks mesafesi de 3120 mm. 3 metrenin üzerinde de aks mesafesi var. Aslında fotoğraflardan tam anlaşılmasa da oldukça heybetli büyük bir araç olduğunu söylemek mümkün. Onun dışında batarya kapasitesi ve sürüş menzili şu anlık belli değil. Ama tek veya çift elektrik motoruyla geleceğini, tek elektrik motorunun arka aksta kullanılacağını yani arkadan itişli olacağını söyleyebiliriz. Onun dışında üçlü lityum iyon batarya paketi kullanılacak. Tek motorlu versiyonda 252 kW güç üreten bir elektrik motoru kullanılacak. Çift motorlu versiyonda ise bu arkadaki motora ek olarak ön aksa 188 kW'lık bir motor daha dahil olacak. Burada son hızlar da önemli. Çift motorlu versiyonda 210 km saate kadar son hıza çıkabilecek. Dediğim gibi sürüş menzili tabii ki en önemli detaylardan bir tanesi ama şu an tabii ki otomobil resmi olarak tanıtılmadığı için açıklanmamış durumda. Bunu bu hafta gündeme almamın nedeni zaten tasarım ve gövde tipi olarak dikkat çekiyor olması, bir melez otomobil olması. Bakalım detaylar açıklandığında da net bir şekilde neler sunduğunu önümüzdeki aylarda görüyor olacağız.
Peki şahane, bence güzel anlattın yine. Merak da ettim. Tabii burada çizgiyi aslında yeni dönemdeki bir nevi üst çizgiyi Tesla pickup biraz belirledi. Elektrikli deyince özellikle hemen onu düşünüyorsun. O bence bu da tabii güzel. Bu arada ben de şunu düşünüyorum deminden beri. Şimdi Honda'dan beri hatta aklımda. Yani boydan boya bütün bu farları, ekranları falan yapıyoruz ama bunlar zarar gördüğünde çok büyük bir maliyetle çıkartacağını düşünüyorum. O yüzden ne kadar, yani evet tasarımı çok güzel falan ama gerçekten işlevsel mi yoksa sadece hani ışık olsun böyle çok güzel falan diyeyse o zaman işler hani değişiyor biraz. Çünkü bunu kırdım mı döktüm mü ondan sonra bu ekranları normal telefonlarda bile ekran değiştirirken abi bu kadar para mı tutar falan diye ağladığın konuda kasko neden pahalı çıktı ya bu sene bize bu kadar öptüler bizi demeye başladığında. Çünkü geçen sene sen işte arabayı hafif vurmuştun bir yere ön işte ekran kırılınca onun da parası şu kadar tuttu falan diye gelebilir. Keza arkadaki o boydan boya farlar da aynı şekilde. Çünkü cücük kadar far değiştiriyorsun. Hani bu yeni Alfa modeller falan filan. Tabii Çin modellerinde nasıl bilemiyorum maliyetler ama Avrupa ürünlerde bunu hemen görüyorsun. Yani bir tane far diyorsun olur mu falan ama işte öyle olmuyor. Evet. Öyle olmadığını kazalarda anlıyoruz. Tabii Allah korusun olmasın. Kimsenin başına gelmesin ama sanki bu araçlarda biraz daha bu böyle bu göstermek için yani arabanın dikkat çeksin diye düşündüğümüz birçok şey detayı aslında gerçek hayatta buna işte endüstriyel tasarımda da çok konuşulan şeyler. Evet çok güzel fakat üretimde herkesin başını yakan bir konu. O zaman yapma dedikleri endüstriyel tasarımın önemli konularından bir tanesi. Diyorum geçiyorum. Bizim tabii göz bebeğimiz artık diyelim yine de öyle söyleyeyim. TOG'la ilgili, T10X'le ilgili konuya ne oluyor? Neden T10X'i tekrar anlatıyoruz? Sana bir dönelim.
Evet, T10X 2023 yılında 19 bin yani 20 bine yakın araç bireysel kullanıcılarla buluştu. T10X modelini buluşturdu TOG. Tabii ki bu ne şekilde satıldı geçtiğimiz yıl? Çekilişle, True More uygulamasından kaydını oluşturan kişiler çekilişe katıldı. İşte asıl talihliler belirlendi, yedek talihliler belirlendi. Asıl talihlilere zaman zaman periyotlarla aydan aya bu teslimatlar yapıldı. 2024 yılında ise bu şekilde olmayacak. Artık biz şu an bu programı 19 Ocak'ta çekiyoruz. Yani yarın 20 Ocak'tan itibaren sipariş çekilişsiz bir şekilde genel siparişler açılacak. Yani uygulamaya, TOG'un uygulamasına girip kaydını oluşturan herkes T-12
parayı veren düdüğü çalacak.
Evet.
Şükür. Çekiliş yok artık. İyi bari. Bu tabii kendi, yani TOG'un üretim gücünün de nasıl toparladığına dair, nasıl ilerlediğine dair çok net bir gösterge. Geçtiğimiz yıl çok konuştuk. Bir kez daha tebrik ediyorum. Yani nasıl oldu da bu açığı kapattılar? Neredeyse yıl hedeflerini yakaladılar. Yani bence yakaladı desek yalan olmaz. Şimdi de artık diyorsun ki ben girdim, sipariş vermek istiyorum. Verebiliyorum hemen.
Evet, aynı o şekilde. Hatta bu yıl bireysel kullanıcıların yanı sıra işte Filo gibi ticari kullanıcılardan da sipariş almaya başlayacak TOG. Buradan da zaten daha önce de belirttiğimiz gibi aslında üretim konusunda ne kadar iddialı olduğunu, 2024 yılında hedeflerini tutturmaya, üretim kapasitesini arttırmaya kararlı olduğunu buradan da net bir şekilde anlıyoruz. Çünkü sadece bireysel kullanıcılar sipariş vermeyecek artık. Genel olarak tüm genel bir şekilde siparişler açılıyor. Burada tabii ki bu güzel bir detay. Artık çekiliş olmadan herkesin sipariş verebiliyor olması T-12'se erişimin erişilebilmesini arttıracak en azından tüketicilere.
Evet.
Burada önemli bir detay daha var. 2024 yılından itibaren T-12'sin versiyonlarında da ve içeriklerinde de versiyonlarda bulunan içeriklerde işte bazı güncellemeler yapılmış. Nedir bunlar? 18 inç jantlarla gelen V1 donanım tipinde işte kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim altyapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası gibi özelliklere sahip olan teknoloji ve konfor paketi ile sunulacak V1 donanım tipi. V2 donanım tipinde ise işte bunlara ek olarak neler geliyor? Daha gelişmiş özellikler geliyor tabii ki kış paketi kapsamında. İşte ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar geliyor. Elektrikli bagaj kapağı geliyor. Çevre görüş park kamerası geliyor ki benim yeni günümüz otomobillerinde en sevdiğim, en çok hem yol sürüş esnasında olsun hem de park esnasında olsun en çok kullanıcıya yardımcı olan teknolojilerden bir tanesi oluyor. Onun dışında önemli bir özellik de güvenlik tarafında. İşte acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi gibi birçok özellik kış paketi kapsamında V2 donanım tipinde artık satın alınabiliyor. Bir diğer güncelleme de aslında biz daha önceki haberlerimizde belirtmiştik ama programda ben de belirtiyor olayım. Versiyonlarda da donanım seviyelerinde de artık bir değişiklik var. Mesela burada V2'nin standart menzillisi yerine V2 donanım seviyesinin standart menzillisi yerine artık V1 donanım seviyesinin uzun menzilli seçeneği var. Hatta bu geçtiğimiz haftalarda bizim de gündeme getirdiğimiz şekilde ya işte çok büyük bir zam mı oldu şeklinde yorumlanmıştı ama baktığımız zaman burada o versiyona zam yapılmadığını, versiyonun değiştiğini, bu nedenle işte fiyatında 120 bin TL civarında arttığına söylemiştik. Burada haberimizde güncellemesini de yapmıştık. Burada da videoda söylemiş olayım. Tabii ki fiyatları merak edenler vardır. Sitesinde yazıyor ama biz de buradan söyleyelim. V1 donanım seviyesi standart menzille beraber 1.432.600 TL'den başlıyor. Bunun uzun menzillisi 1.673.000 TL. V2 donanım seviyesinin uzun menzilli versiyonu ise 1.823.000 TL liste fiyatına sahip Ocak ayı itibariyle. Önümüzdeki, yani yarından itibaren sipariş vermek isteyenler bu fiyatlar üzerinden T-12 siparişlerini verebilecekler. Kademeli olarak işte şu anda mesela hangi versiyon daha çok üretiliyordur, hangi versiyona öncelik verilmiştir, ona göre teslimatlar da 2024 yılı içerisinde belli süreçlerde yapılacak.
Hayırlı olsun. Evet, bu fiyat konusu dediğin gibi biz de kendi aramızda çok konuşmuştuk. Bir modelin düşme, yani kaldırılması, onun yerine başka bir modelin sunulmasından kaynaklı. Yani model derken donanımsal anlamdaki modelin kaldırılması ve sunulması. Sanki aynı model artık daha pahalıya, yani işte 120 bin lira gibi bir fark vardı. Daha pahalıya satılıyormuş gibi bir anlaşılma, yanlış anlaşılma söz konusuydu. O da aslında o model yok da, yani standart menzil değil de uzun menzil olarak çevrilmiş. Dolayısıyla böyle bir farktan dolayı artık o farkta, yani fiyat farklı da ortaya çıkmıştı. Yani dolayısıyla öyle büyük bir zam yapılmadı modellere. Sadece bir model artık eskiden olan bir model, yeni bir gündemde yok. O yüzden de sen de söyledin zaten. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Gerçekten ideal şekilde anlattın. Yine tabii ki bir saati geçtik. Yapacak çok bir şey yok. Ama umuyoruz keyifli bir vakit geçmiştir. Meraklıları için, izleyenler için umarız keyifli bir bölüm geçmiştir. Tekrar ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sözü sana devrediyorum. Hoşçakalın.
Evet, aslında başta sen söyledin, her zaman olduğu gibi sonda da ben söyleyeyim. Lütfen videolarımızı beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Tabii ki en önemlilerden bir tanesi de lütfen videonun altına yorumlarınızla bizlere destek olmayı unutmayın. Bunlar hem bizim motivasyonumuz hem de YouTube algoritması için önemli. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.